Evet. Merhabalar Engin.
Merhaba hocam.
Nasılsın?
Teşekkürler. Sen nasılsın?
İyidir. Bildiğin gibi gurbet ellerde yaşam mücadelesi
Evet.
veriyoruz. Öncelikle çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bildiğin gibi
Ben.
Cloud Podcast serisinde genel olarak Microsoft bulut hizmetlerini, bulut çözümlerini, bunun hayatımıza neler kattığını konuşuyoruz. Bu noktada seninle de mutlaka konuşmak istiyordum. Çünkü Türkiye'de değerli kaynaklardan bir tanesin. Bu noktada en azından proje gerçekleştirmiş, eğitim vermiş, zamanını buna ayırmış. Ve daha da önemlisi bunun şu an kaynağında çalışan kişilerden bir tanesisin. O yüzden mutlaka seninle de bu session'ı gerçekleştirmek istiyordum. O yüzden öncelikle teşekkürler vakit ayırdığın için.
Ben teşekkür ederim.
Yoğun tempondan başlamadan önce bugün Azure üzerindeki sanal makinaleri konuşacağız. Yani Virtual Machine servisini konuşacağız. Ama öncesinde çok kısa bir kendini tanıtırsan süper olur. Bugüne kadar neler yaptın, neler yapıyorsun, şu an ne yapıyorsun ve hangi teknoloji üzerine çalışıyorsun? Onu birazcık bahsedersen süper olur.
Tamam, çok teşekkürler. İsmim Engin Özkurt. Yaklaşık 10 yıldır sektörde çeşitli firmalarda danışmanlık, eğitmenlik ve proje yöneticiliği yaptım. İlgilendiğim uzmanlık alanları genellikle sanallaştırma ve bulut bilişim oldu. Ve birçok kurumsal firmalara sanallaştırma tarafında projeler ve eğitimler verdim. Şu anda Microsoft Türkiye'de Corporate Account takımında Cloud Platform teknoloji çözümleri uzmanı olarak çalışıyorum. Cloud Platform tarafında Azure teknolojilerini müşterilerimize anlatma, müşterilerimize çözümler sunabilme gibi rolüm var. Genelde bizim segmentte Azure tarafı ile ilgili çok sık çalışıyoruz. İşin özü bu şekilde.
Süper. Aslında dediğin gibi işe birazcık şeyle başladık. Fiziksel tarafta, fiziksel sunucularla ben geçmişe ilk sektöre girdiğim zamanları hatırlıyorum. Bir data center içerisinde işte 20 tane sunucu ve 20 tane uygulama veya 25 tane uygulama şeklinde gidiyorduk. Yani bir uygulamaya ihtiyacımız varsa gidip bir fiziksel sunucu satın alma veya işte bu gibi aksiyonları gerçekleştiriyorduk. Sonra hayatımıza sanallaştırma girdi. Sanallaştırma bayağı bir şey değiştirdi. O zamanlar hatta sen de hatırlarsın IT sektöründe ya sanallaştırma geliyor biz işsiz mi kalacağız gibi çok gereksiz bir korku vardı. Ama kendisini yenileyen ve bu teknolojiye ayak uyduran kişiler gayet bu sektörde kalıp devam ettiler. Fakat günün sonunda sanallaştırmanın da bir yere kadar gidebildiğini görebildik. Maliyetleri düşürmede işte scale olma noktasında veya işte yüksek SLA'de bulut teknolojilerinin bize çok daha büyük fayda sağladığını gören vendorlar aslında diyelim. Public cloud yapılarını oluşturmaya başladılar. Microsoft da bunlardan birisiydi. Hatta önde giden, bayrağı önde taşıyan vendorlardan bir tanesiydi. Ve cloud servisini öncelikle Azure'ın ardından Infrastructure as a Service'i ve şu anda da yüzlerce farklı servisi bize public olarak sunuyor. Artık herhalde herkesin genel olarak cloud nedir, işte public, hybrid, private nedir gibi terimlerde bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. İlk başlarda hep sen de bilirsin. Bunları anlatmakla geçti seminerlerimiz farklarını. IaaS'ın, PaaS'ın veya SaaS'ın ama şu anda herkes artık cloud'ın önlenemez bir teknoloji olduğunu ve bir şekilde enterprise veya SMB segmentinde herkesin yararlanabildiği kadarını alıp kendi ne diyelim enerjisini kendi business'ına vermesi gerektiğini farkına vardı. Örneğin ben bir tekstil şirketiysem teknolojiye yatırım yapmakla uğraşmak yerine bunu hizmet olarak alıp kendi fokusumu business'ıma vermeye devam edebilirim. O yüzden şu anda çok inanılmaz bir akım var cloud'la ilgili. Öncelikle şunu sorayım aslında konuya girmeden önce genelde bunu da konuşuyoruz çünkü. Türkiye'de cloud'a bakış noktasında neler görüyorsun? Sen şu an çalıştığın segment özelinde de konuşabilirsin. Biliyorsun bayağı bir zorlandık başta insanlara cloud'ı anlatmakla ilgili, müşterilere bir muhafazakar bakış açısı var bizde biliyorsun. Yeniliğe hemen böyle çok atlamayız. Kimi zaman güzel de bir bakış açısıdır bu. Tehlike almayı çok sevmeyiz. Ama eminim sen de belli zorluklar yaşamışsındır müşterilerle konuşurken, cloud'ı anlatırken.
Evet. Yani cloud aslında bu zamana kadar geleceğin teknolojisi olarak hep konuşuluyordu IT sektöründe. Ama bugün günümüze baktığımız zaman da artık geleceğin teknolojisi değil, günümüzün bir teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık ileride şunu kullanacağız, bunu kullanacağız, işte bulut çözümlerini böyle yatırımlar yapacağız değil. Artık şu anda örneğin 2016 yılı içerisinde hangi bulut çözümlerine yatırım yapmalıyız konuşuyoruz bizim müşterilerimizle. Genellikle benim segmentim corporate account müşterileri olduğu için cloud'a bakış açısı biraz daha ılımlı. Yani cloud çözümlerini benimsemiş, kullanmak isteyen ama geçiş esnasında bir çekimsemesi olan, yani nasıl geçeriz ve bu geçiş esnasında bir sıkıntı yaşar mıyız gibi soruları olan müşteriler genellikle karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde bu süreçleri de yavaş yavaş aşmaya başladık. İşte yapmış olduğumuz projeler, başarılı referanslarımızın birer birer artması sonucunda iyi iyi müşterileri kazanıyoruz aslında. Kurumsal segmentte yani bulut Türkiye'deki bakış açısı genel olarak, hani biz Türk milleti olarak ortada bir şey olmayan bir yatırım yapmak genellikle söz sahibi kişilerde, yani üst yönetim dediğimiz karar mercilerinde genellikle biraz hoş karşılanmıyor. Bu zamana kadar çünkü yıllarca donanım yatırımı yapılmış, kendi altyapılarına belli sistemler alınmış, fiziksel sistemler ve o sistemler karşılığında da bir para verildiğini görebiliyor. Ama şimdilik ortada herhangi bir donanım, herhangi bir cihaz olmadığı ve bilgilerin nerede saklandığını bilmediğini düşünen yönetim...
Bu para nereye gidiyor diyorlar.
Evet, bu para nereye gidiyor? Biz işte parayı veriyoruz ama nerede tutuluyor, ne yapıyoruz gibi, ya
Dokunmak
da...
istiyoruz değil mi? Türk milleti olarak böyle bir dokunmamız gerekiyor canlı canlı.
Evet, yani o aslında şeyde de vardır. Yani biz de mesela, ben bir cihaz aldığım zaman da örneğin onun kutusunu böyle açmanın bir vermiş olduğu bir şey vardır, heves
Tabii
vardır.
tabii.
İnsanlar da genellikle işte o kutudan, o işte serverları, storage'leri, işte vermiş olduğu paranın karşılığını görebiliyorlar.
Ben
Bulut.
hatırlıyorum, lisans kutuları vardı böyle, kolilere koyardık onları, şeyleri, aldığımız
Evet.
kol lisanslarını. Kenarda dururdu böyle sanki şey gibi, yastık altı parası gibi.
Doğru.
Orada bakardık.
Doğru. Onları saklardık. Kasalarda saklardık. Saklamamız gerekirdi. Ama artık böyle bir şey yok. Zamanla bunları taşıyacağımıza ben inanıyorum. Çünkü bulut bilişim gerçekten çok önemli ve çok ihtiyacı karşılık verebilen çözümler getiriyor. Özellikle Microsoft tarafına baktığımız zaman da Microsoft'un son bir yılda yaklaşık 200'ün üzerinde servisinin geliştirdiğini ve yeni servisler çıkardığını biliyoruz. Ve bir BT altyapısında şu an Azure tarafında her servisin karşılığı bir servisimiz bulunmakta. Bu da çok önemli diye düşünüyorum.
Süper. Aslında şeyde de ben de Türkiye'de proje yaparken karşılaştım. Her segmentte aslında SMB'den Enterprise'a kadar bir şehir efsanesi de var. Yani herkes ben bulutlarımı veriye koyamam çünkü benimle ilgili regülasyon var. Böyle bir sıkıntı var gibi bir şehir efsanesi de dolaşıyor. Çok belli, çok spesifik sektörler için, finans sektörü için müşteri datasıyla alakalı, ki onun için de biliyorsun encapsulation veya masking çözümleri var, data masking.
Evet.
Ama farklı farklı segmentlerde kendilerinin bu noktada kanunen buluta yatırım yapamayacaklarını, verilerini oraya atamayacaklarını dair bir şehir efsanesi var. Bu
Evet.
noktada da zaman harcıyoruz aslında, değil mi? Yani onlara bunun
Kesinlikle.
böyle olmadığını anlatmak için de vakit harcıyoruz birazcık.
Ya regülasyon tabii bulut bilişimin özellikle Türkiye'de önündeki çok büyük bir engel. Yani Türk hükümetinin işte belli sektörlerde hazırlamış olduğu mevzuatlar gereği kullanıcı bilgilerinin, kullanıcı kimlik bilgilerinin Türkiye dışarısında tutulmaması gerekiyor, ama bunu hangi kapsamlarda, hangi sektörleri etkilediğini dediğin gibi çok fazla bilmiyoruz. Yani bir regülasyon var ama şu an bankalarda ya da enerji sektöründeki firmalar bulut bilişim kullanmıyor değil. Bulut bilişim kullanan firmalarımız da var. Referans olarak bunlar da aslında öncülük yapan firmalar. Yani bir bankacılık sektöründe baktığınız zaman da regülasyona tabi olan bir sektör ama bulut bilişimin herhangi bir servisini kullanabilir durumda. Regülasyon içerisinde olan kimlik bilgilerini tutmuyor. Yani içeride kendi veri merkezinde tutabiliyorken başka bir servis. Servisi. Azure üzerinde daha uygun operasyonel maliyetleri de olan bir servisle yapabiliyor.
Aynen öyle. Ya test development sunucularıyla başlayabiliyor veya mesela Orta
Evet.
Doğu'da birkaç çok büyük başarı hikayesi biliyorum ben, dahil oldum. Banka mesela müşteri bilgisini göndermiyor ama Office 365'e geçti ve içerideki kolaborasyonu, o productivity'yi arttırmak için Office 365 kullanıyor mesela.
Evet.
Maliyetleri çok fazla düşüyor ama günün sonunda o kritik müşteri bilgisiyle alakalı datasını on-premise'te tutmaya devam ediyor. O yüzden dediğim gibi birazcık o segmentasyonu aslında siz buna destek oluyorsunuz Microsoft Türkiye olarak. Partnerların da bence bu noktada çok hakim olmaları ve müşteriye gidip aslında o segmentasyonu, o bilgiyi verebilmeleri gerekiyor. Şimdi bugün
Evet.
sanal makinaları konuşacağız. Bence Türkiye'deki en popüler Azure'un en popüler servislerinden bir tanesi. Sanal makine dediğimizde aslında biliyorsun Azure'da genel bir compute servisimiz var ve compute içerisinde neler kullanabiliyoruz biz? Yüzlerce servis var artık. Ben yakalayamıyorum
Evet.
gerçi ama compute içerisinde app servisimiz var, cloud servisimiz var ve virtual machine servisimiz var. Günün sonunda bazı kafa karışıklıkları da oluyor. Ben gidip işte application servisini mi kullanmalıyım, cloud servisini mi yoksa Azure üzerindeki virtual machine mi? Sen de fikrini ekleyeceksindir ama bildiğin gibi işte aslında bir virtual machine de günün sonunda yer aldığı yer bir cloud servisi. Yani ben application'larımı sadece bir app olarak veya web sitemin bir sadece web sitesi olarak bir servis olarak PaaS veya işte SaaS olarak Azure üzerinde tutabiliyorum. Veya bir cloud servisi oluşturup cloud servisi de aslında içerisinde virtual machine'leri barındıran ama tek bir instance IP'sine sahip olan bir hizmet. Ya da komple bir virtual machine'e sahip olabiliyorum. Burada şey değişiyor. Üzerindeki kontrol yetkim ne kadarını
Evet.
Microsoft handle ediyor, ne kadarını ben handle ediyorum. Veya ben ne kadar fazla customizasyon yapmalıyım ona göre değişiyor. Eğer sürekli güncelleme, sürekli bir customizasyon yapmak istiyorsan bir sanal makine içerisinde o web sitemi veya application'ı barındırmak, yani VM dediğimiz servisi almak daha mantıklı. Ya da cloud servis alıp gene makineye logon olabiliyoruz ama İşte servisleri start edebiliyoruz ama belli bir yere kadar kontrolümüz var. Ya da ben hiç bunlarla uğraşmayacağım, infrastructure'la kafa yormayacağım. Bir app servisi alıp logon falan da olmayacağım. Gene bir makine açacak Microsoft bana ama arka planda ne açtığı beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben web sitemi koşturmalıyım sadece deyip bunu kullanabiliyoruz. O yüzden app, cloud ve virtual machine diye genel compute section'ını aşağıya ayırabiliriz, değil mi?
Evet, compute tabii ki bu söylediklerinin en önemlisi aslında ya da en popüleri sanal makine yani virtual machine dediğimiz hizmet. Türkiye'de de sanal makine hizmetleri çok fazla kullanılıyor. Aslında teknolojinin ilerlemesiyle beraber biz mevcutta kullanmış olduğumuz iş yüklerimizi karşılığında bir app servis olarak örneğin bir web sitemiz varsa biz bunu bir IaaS üzerinde bir sanal makinede tutmaktansa bunu bir app servis olarak kullanmanın daha faydalı olduğunu görüyoruz. Buna karşılık olan çözümleri mutlaka biz de senaryo üretirken buna karşılık üretmelerde yardımcı oluyoruz müşterilere. Onun haricinde VM tarafında ise çok fazla kullanım seçeneklerimiz var. Yani Azure üzerinde ölçeklenebilir sanal makineler dediğimiz instance'lar çok fazla genişledi.
Öncelikle Engin şunu sorayım izleyenler için. Azure sanal makine dediğim bildiğim bir server değil mi? Yani benim lokale kurduğum serverdan bir farkı var mı? Yoksa bildiğim aynı serverı ben Azure üzerinde de direkt açabiliyor muyum? Ve bunun
Evet.
için bir infrastructure ihtiyacım var mı? Yani gidip bir şeyler bağlamam, bir kablo kullanmam, herhangi bir şeye ihtiyacım var mı?
Yok, herhangi bir şeye ihtiyacın yok. Bildirmiş olduğumuz, yani bu zamana kadar yaptığımız sanallaştırma platformumuzun üzerinde açmış olduğumuz sanal makinelerin birebir aynısı.
Evet,
Biz
süper.
Azure üzerinde neyi yönetiyoruz, neyi yönetmiyoruz? Aslında burası biraz önemli. Biz var olan yapılarda, BT'lerde genellikle altyapı hizmetlerinde, server storage sanallaştırma ve networking katmanlığında bir IT uzmanının sorumluluğunda olan bir yapıdır. Ama Azure üzerinde çok kolay bir şekilde portal üzerinden istemiş olduğumuz bir sanal makine çeşidini seçip çok kısa dakikalar içerisinde o sanal makineyi oluşturup sanal makineye dışarıdan lokal ortamlarınızdan hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz.
Sanal makine o zaman dediğim gibi içinde bir işletim sistemi olan ve panel üzerinden oluşturabildiğim aslında bir logical entity Azure üzerindeki. Fakat ben müşteri olarak baktığımda benim ihtiyaçlarımı karşılayan her şey dahil orada değil mi? Yani her şey var. Bir işletim sisteminin dahil olduğu her şey var.
Tabii. İşletim sistemini, yani biz sanal makineyi normal var olan yapılarımızı nasıl yapıyorduk? İşletim sistemini seçiyorduk, onu kuruyorduk. Kurduktan sonra işte onun update'lerini yapıyorduk ve versiyon güncellemelerini yapıyorduk. Azure üzerinde bir sanal makine seçtikten sonra provisioning işlemi bittiğinde makineniz hazır olarak son güncel versiyonuyla, işletim sistemi versiyonuyla update'li bir şekilde makineniz hızlı bir şekilde açılıyor. Bu şekilde sanal makinelerde örneğin farklı kullanabileceğiniz işte third party antivirüs yazılımları da kullanabiliyoruz. Yani bu platform üzerinde sizin var olan virüs programlarınız olabilir, farklı third party yazılımlarınız olabilir. Bunları ekstradan kurup yönetebilirsiniz.
Peki bir sanal makineyi oluşturmak için ne yapmam gerekiyor? Opsiyonlarım neler? Ve oluşturduktan sonra buna nasıl bağlanabiliyorum? Yani lokalden bir makinama bir program mı kurmam gerekiyor? Yoksa portal üzerinden mi bağlanmam gerekiyor? Ve makine oluştuktan sonra ona tekrardan logon olmak için hangi yöntemi izliyorum?
Şimdi burada makineyi öncelikle Azure portali üzerinden oluşturabiliyoruz. Bu aslında birinci seçeneğimiz. Azure portale girdikten sonra servisler, Virtual Machine servisinden ilerleyerek bir sanal makine oluşturabiliriz. Onun haricinde çeşitli işte PowerShell üzerinden Azure Subscription'ınıza bağlanarak PowerShell üzerinden bir sanal makine oluşturabilirsiniz. Ya da Visual Studio üzerinden bir sanal makine hizmetini yine aynı şekilde oluşturabiliyoruz. Biz genelde portali kullanmaya istiyoruz. Genelde çünkü görerek, işte seçerek bazı şeyleri yapmak istiyoruz. Portal üzerinden seçim çok kolay. Aslında hani her şey step step. Hangi işletim sistemine hangi seçenekleri işte bir konfigürasyon tarafında CPU memory konfigürasyonunu sanal makinenin hangi instance'da olmasını hep biz seçebiliyoruz. Bunu devam ettirerek de dediğim gibi çok kısa sürelerde yani bu dakikalar içerisinde en yüksek kapasitedeki ya da en düşük kapasitedeki sanal makineyi oluşturabiliyoruz.
Süper. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Portal üzerinden oluşturabildiğimiz gibi Azure bize belli subscription katmanında API'lar da sunuyor. Yani farklı farklı erişim metotlarını kullanarak gayet güzel deployment süreçlerini otomatize edebiliriz. Tabii ki tek bir makine oluşturup neler yaptığına bakmak için portali kullanmak veya genel günlük aktiviteler için çok uygun. Dediğin gibi çok daha kolay ve detayları görebiliyoruz. Ama çok büyük yapılarda otomasyon veya orchestration gerektiren yapılarda da benim en sevdiğim nokta aslında Microsoft'un var olan neredeyse tüm ürünlerindeki PowerShell veya işte API o consistent yani tutarlı desteği. O yüzden ben PowerShell'le de tek bir line kodla subscription'ıma bağlanıp aynı anda direkt bir sanal makine oluşturabiliyorum. Ve bunu 100 tane farklı makine içinde yapabiliyorum. Başka bir yerden datayı alıp o datayı gidip kullanabiliyorum veya makinenin statüsünü, detaylarını PowerShell'le kontrol edebiliyorum, monitör edebiliyorum. Buna göre de aksiyonlar alabiliyorum. Peki ben bir sanal makineyi hangi metotla oluşturursam oluşturayım. Seçeneklerim neler? Yani oluştururken bir herhalde operating system ne olacağını seçerim. Peki genel olarak diğer detayları nelerdir? Mesela ben fizikselde oluştururken network'ünü düşünürüm aklımda en azından. Network'ü nasıl olacak derim. Kaç tane disk takayım derim. İşletim sistemi nasıl olacak. Azure'da bu seçenekler neler? Direkt ben oraya memory mi yazıyorum işte 7.5 RAM olsun falan gibisinden mi yazıyorum yoksa daha farklı bir metot mu var?
Tamam. Aslında şimdi Azure'da bir sanal makine hizmeti oluşturmadan önce gerekli olan dediğin gibi bir virtual network'e ihtiyacımız var. Ve Azure üzerinde kullanıcımız bir depolama alanı, yani storage account'larına ihtiyacımız var. Sanal makine yaratırken de bunları bizden istenildiğini görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle bir storage account'ı oluşturarak açacağımız sanal makinelerin disklerinin hangi veri yükle yani hangi veri alanları içerisinde durmasını sağlıyoruz. İkincisi, Azure'daki bu makinelerin hangi virtual network'te işte hangi subnet'te olmasını istiyorsak ona göre bir virtual subnet oluşturuyoruz. Bunun sonrasında sanal makine create işlemine geldiğimiz zaman da öncelikle sanal makinenin konfigürasyonlarını seçeceğiz. Azure üzerinde şu an işte A serisi, D serisi, DV2 dediğimiz versiyon 2 ve G serisi dediğimiz sanal makine modelleri var. Bu sanal makine modellerinin alt tarafında da kıvrımları var. Yani A serisinden A1'den başlayıp A11'e kadar giden konfigürasyonlarımız var. İşte burada 2 GB memory ile bir core'lu işletim sistemi oluşturabileceğimiz bir makine ya da daha yüksek bir memory istenildiği zaman da işte atıyorum 56 GB'lık ya da 16 core'luk bir makine de seçebiliyoruz. Bu tamamıyla bizim makine oluşturma adımları içerisinde seçebildiğimiz kısım. Sanal makinelere baktığımız zaman da isimler yani A, D, DV2 ve G serisinden biraz bahsedeyim. Çünkü burada sanal makineyi seçerken de hangi sanal makineyi seçeceğimiz önemlidir. Çünkü kullanacağımız iş yükü hangi konfigürasyona ihtiyaç duyacaktır. Yani benim ihtiyacım A4 bir makine ama ben gittim D serisi B5 bir makine oluşturdum. Dolayısıyla D5 makinenin A serisinden konfigürasyonu ve performansı yüksek ama fiyat da buna göre daha yüksek olduğu için belki ihtiyacımızın üzerinde bir makine seçmiş olabiliriz. Dolayısıyla burada hani daha fazladan bir maliyet karşımıza çıkabilir. Makine seçimlerini iyi yapmamız gerekiyor. Öncelikle var olan yapılarımızda sanal makinelerimizin hangi konfigürasyonla çalıştığını iyi analiz edip buna karşılık seçimler yapmamız lazım. Makineyi seçtikten sonra ne yapacağız? Makineyi seçtikten sonra üzerinde çalıştırabileceğimiz operating sistemleri kullanmamız gerekiyor. Aslında Azure üzerinde, Microsoft'un Azure platformunda Windows işletim sistemlerinin haricinde open source desteği de bulunmaktadır. Yani uzun bir süredir Linux tarafında işletim sistemleri türevlerine destek veriyoruz. Bu bakımda sanal makineyi seçtikten sonra Windows ya da Linux seçimini yaparak örneğin Windows tarafında 2012 R2 bir işletim sistemi kuruyorken Linux tarafında işte OpenSUSE ya da CentOS gibi ya da son gelen Debian gibi Linux'un türevlerini de seçerek ilerletebiliriz sanal makine oluşturma adımlarını. Bu da bizim Microsoft olarak open source tarafına göstermiş olduğumuz aslında büyük bir destektir. Baktığımız zaman da yine Red Hat da yine bu yıl içerisinde duyurulan bir işletim sistemi desteğiydi. Yani hatta şöyle bir bilgi vereyim. Azure üzerindeki sanal makine hizmetlerinde toplam makinelerin %25'i kadarı Linux türevidir.
Çok iyi. Yani bu aslında harika bir şey çünkü ben dışarıdan bakan olarak Microsoft'la çok çok yıllardır çalışıyoruz. Ekmek paramızı Microsoft'tan kazanıyoruz. Ama günün sonunda geçmişe döndüğümde birazcık şeyi seziyordum ben. Microsoft'un ekosisteminin çok güçlü olduğunu ama bu ekosistem içerisinde çözümler ürettiğini. Fakat son yıllarda baktığımda cross platform desteğinde inanılmaz bir artış görüyorum. Yani bu sadece sanal makine veya Azure için değil. Atıyorum bir EMS çözümünde, bir mobile device management tarafında da Windows Mobile sadece değil, bir iOS'i veya Android'i de benzer hatta bazen daha fazla destekle yönetebildiğini görüyorum. Satya'da biliyorsun Linux'u seviyoruz biz diye bir mottoyla çıkarak son yıllarda bu konuda inanılmaz bir aslında yaklaşım gösterdiler bana göre dışarıdan bakan biri olarak. O yüzden yani ben şirket olarak illa Windows kullanıyor olamam. Linux çözümlerim de olabilir. Bazı servislerin bunlar üzerinde de çalıştırıyor olabilirim. Ama günün sonunda baktığımda Azure bu ihtiyaçlarımın hepsini karşılıyor benim. Yani Linux kullanacaksam onu da atabilirim. Windows kullanacaksam bunu da gönderebilirim. Bu konuda bu esnekliği sağlaması bence çok çok önemli. Süper bir nokta.
Hatta şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Hem Linux hem Windows tarafında bir sanal makine oluştururken hazır template imajlarımız var. Yani bir kullanıcı, bir IT tarafındaki uzman kişi sanal makine oluştururken örneğin işte bir Windows 2012 R2 üzerinde bir SQL Server 2014 sürümünü kullanmak istiyor. Bizde hazır template'ler var ve bu hazır template'leri seçerek hızlı bir şekilde kurulum ve konfigürasyon tarafındaki bu genel problemleri aşarak makineni hazır bir halde oluşturabiliyoruz. Çünkü çok büyük bir problem doğabiliyordu. Genellikle konfigürasyon kısmında uygulamalar tarafında ya da Linux tarafında da yine aynı şekilde Linux üzerinde bir Oracle database'ini kullanmak istediğiniz zaman da yine ekiplerin oluşturmuş olduğu template'ler bulunuyor. Bu template'leri seçerek hızlı bir şekilde provisioning işlemini tamamlıyorsunuz. Bu da bence çok bizlerin ve hani işin sorumlusu olan kişilerin kendi işlerini çok kolaylaştırıyor.
Evet, aslında bu şeye benziyor. VMM Virtual Machine Manager'da da benzer bir konsept var biliyorsun. Yani
Evet.
gidip direkt bir sanal makine de deploy edebilirim veya bir tiered application oluşturabilirim veya işte bir services oluşturabilirim. Günün sonunda bunu deploy ettiğimde atıyorum bir database'e içerisindeki işletim sistemi ve database konfigürasyonlarına kadar deploy edebilirim. O template'i oluşturabilirim. Bu aslında çok fazla bize zaman kazandırıyor. Konfigürasyonda insan hatasını önlüyor. O template'leri seçerek ilerleyebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla sadece çok basit template'ler de yok. Azure'da bayağı bir template var.
Tabii.
Farklı third party uygulamalara ait de template'ler var. Web sitelerine ait template'ler var.
Tabii.
Linux tarafında template'ler var. Sadece ben oradan seçip o template dahilindeki servis neyse onun da detaylarını, input'ları verip oluştur dediğimde makine tüm detaylarla ayağa kalkıp o servisle çalışır biçimde oluşuyor.
Tabii. Ya örneğin örnek vermek gerekirse mesela bir SharePoint farm oluşturacaksınız. Birkaç sunuculu bir farm oluşturacaksınız. Ama bunu yine Azure üzerindeki imajlar üzerinden oluşturabilerek yani sadece sanal makinelerin isimlerine girerek o farmı çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz.
Evet.
Yani bu genel itibariyle çok aslında hani o kadar hani işin proje tarafında biz bunları normalde nasıl yapıyoruz konusuna gelince biz bunlara çok uğraşıyorduk, zamanlar harcıyorduk. Sanal makine uygulama kurulumları, konfigürasyonları, optimizasyonları. Bunlar artık çok kısa sürelerde yapılabiliyor.
Evet. O zaman ben bir sanal makine oluşturduğumda dediğimiz gibi aslında birebir gerçek fiziksel makine gibi sadece ona bir RDP üzerinden bağlanıyorum. Fakat arka tarafta onun da bir network'ü var, onun da bir diski var, onun da bir zannedersem firewall kurallarını yönetebileceğim alanları var. Bir fiziksel makinede neler varsa aslında bunlara sahip olabiliyorum. VMNet'ten bahsetmiştin. Aslında Microsoft Azure'da tabii ki siz yeni bir sanal makine oluşturduğunuzda gidip hemen arkada birisi koşup sanal makineden işte bir kablo çekip switch'e bağlamıyor. Çok müthiş bir orchestration olduğu bir software defined networking yapısı var Azure Data Center'ında. Ve aslında bize sadece bir o software defined network içerisinde bir tenantız biz ve o tenant dahilinde kendi VNet'lerimizi oluşturabiliyoruz, subnet'lerimizi oluşturabiliyoruz. Bu subnet'ler arasında iletişimi sağlayabiliyoruz. IP verebiliyoruz. Internal VM'ler birbirleriyle haberleşebiliyorlar veya dış dünyayla. Hatta reserve IP verebiliyoruz. Statik bir IP makineye atabiliyoruz. Günün sonunda baktığımızda bir sanal makinede artık aynı gerçek bir makine gibi ayakta. Burada peki biraz önce söyledim ama detaylandırabilirsin belki. Firewall veya firewall demeyelim de load balancer veya işte bu makineye gelecek trafiğin belli noktalarda kesilmesi, port bazlı yasaklama gibi böyle sanal makinenin dışındaki şeyleri de yönetebiliyor muyuz Azure'da?
Tabii bunları default olarak sağlıyoruz. Örneğin bir load balance servisini Azure'da açmış olduğunuz bir sanal makinede default olarak sağlayabiliyoruz. Standart olan sanal makinelerde. Azure'da yine onu da detayı vereyim. Bir basic sanal makine seçeneği vardı. Bir de standart seçenek vardı. Basic'te tamamen işte load balance ve auto case servisliğinin olmadığı, daha çok test için kullanabilecek sanal makine çeşitleri. Standartta ise AutoScale gibi, load balance gibi servisleri default olarak verebiliyoruz. Load balance servisini dediğin gibi, örneğin işte birkaç sunucun var ve sen bu sunucuları kendi içerisinde bir load balance çalıştırma, yani bir yük dengeleme şeklinde çalıştırma istiyorsun. Default olarak bunu yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Sanal makineler içerisinde endpointler dediğimiz aslında bizim uç noktalarımız var. Bu endpointlerle beraber load balance yapısını kurup dışarıdan gelen isteği içeride birkaç sunucuya bölerek hizmeti daha dengeli bir şekilde vermiş olabiliyoruz.
Süper. Lütfen devam et.
Bunun haricinde yine default'ta AutoScale servisi de veriliyor. AutoScale de yine bu load balance servisi gibi ücretsiz verilen, yani ekstra bir para ödemiyoruz biz bu servise. Bu AutoScale'den biraz bahsedelim. Tam teknik olarak nasıl bir çözüm sunuyor bizlere? AutoScale'i kullanan, yani app servis tarafında da aslında vardı bu uzun bir süredir. Yani bir web sitesinin gelen isteğin artması ya da azalması durumlarında orada bir scale durumu söz konusu olduğunda arka tarafta sanal makine hizmetleri yük geldiği zaman da artabiliyor. Yük zaman da kendi scale olarak düşebiliyordu.
Benim de
Burada
maliyetimi
şimdi
düşüyor aynı
yaz
zamanda otomatikman, değil mi?
Evet, bunun maliyeti çok önemi vardı. Biz şimdi bunu IaaS tarafında da yapabiliyoruz. Yani bir sanal makine seviyesinde de yapabiliyoruz. Yani birkaç tane sanal makine oluşturup default'ta bir instance'la çalıştı ama yük geldiği zaman CPU %70, %80'e geldiği zaman arka taraftan bir sanal makine otomatik olarak açılsın ve o da hemen devreye girsin. Hizmeti dengelemesi açısından. Bu da hani genellikle senaryolar şu şekilde oluyor. Belli zamanlarda, belli dönemlerde bu kampanya dönemleri olabilir ya da firmaların yaptığı çeşitli
Evet.
uygulamalar yapılabilir. Mesela örneğin işte bir en çok kullanılan, yani AutoScale'i en çok kullanılan referansımızdan bir tanesi belli zamanlarda, yani kampanya yaptığı bu perakende sektöründe kampanya dönemlerinde işte bir ay içerisinde çok fazla istek geliyor. O istek geldiği zaman da arka taraftaki o kaynakların destek verebilmesi için orada bir scale çözümüne gidilmesi gerekiyor. Ve bunu ekstra bir efor sarf etmeden siz konfigürasyonunuzu yaptığınız zaman da istek arttığı zaman da yükseliyor, makine sayınız
Sadece
artıyor.
threshold'ları belirliyoruz biz.
Evet, threshold'ları belirliyoruz. O da tamamen yine bizim belirlediğimiz şekilde. Bütün şeyi siz konfigür ediyorsunuz. Makine sayınız artıyor. Ona göre bir ücret çıkıyor. Ama makine sayınız düştüğü zaman da normal günlerde kaç tane makineniz açıksa o makineler üzerinden fiyat ödeniyor.
Süper.
Bu da güzel bir servis aslında.
Kesinlikle bu, yani bunun lokalde on-premise'de yapmak, bu tarz bir projeye dahil olmuştum ben, Orchestrator'la, SCOM'la entegre ederek yapma. Evet, yapabiliyoruz. Private Cloud'da da böyle bir destek var. Fakat çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Tüm yapıyı monitör edip application seviyesinde, IaaS seviyesinde, ardından threshold'ları belirleyip sonra bir de Orchestrator katmanında şu olduğunda bu al, yanına yeni bir Hyper-V server koy, işte yanına yeni
Evet.
sanal makineler kur, ondan sonra düştüğünde tekrardan geri al diye bir yapıyı Private Cloud'da da kurabiliyoruz. Fakat gerçekten çok devasa bir yapı ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Azure'da bu, yani ben hep şunu söylüyorum. Eskiden mesela bu konuda eğitim verirken bu konuyu ben 2-3 gün anlatabilirdim. Yani bir sınıfa 2-3 gün boyunca Private Cloud'da bunu nasıl yapılacağımı anlatabiliyorum. Şu an Azure anlatırken toplam 5 dakika falan sürüyor. Çünkü zaten 2 tane düğme var. Sağa ya da
Evet.
sola çekerek böyle yapılıyor
Evet.
arkadaşlar deyip işi bitirebiliyoruz. Bu bizim için tabii
Kesinlikle.
birazcık problem ama müşteriler ve işte bunu kullanan kişiler için harika. Hiç kafa yormadan sadece threshold'u belirleyip bir anda bu bizim onlarca gün harcayarak oluşturmaya çalıştığımız sistemi ayağa kaldırabiliyorlar gerçekten. Peki.
Ya burada aslında önemli faktörlerden birisi hani bu operasyonel yükün haricinde maliyet aslında. Yani
Tabii.
biz bu tarz bir senaryo kullanmak istediğimiz zaman da işte gereksiz bir şekilde uçuk donanım yatırımları yapıyorduk. Sadece örneğin bir ay çalışması için
Aynen.
dünyanın donanım yatırımını, lisans yatırımını
Evet.
yapıyorduk. Bir ay çalışıyordu, bir ay sonrasında yani 11 ay O makineler orada yatıyordu. Ta ki bir sonraki servis dönemi geldiği zamana kadar. Burada Azure üzerinde kullandığınız zaman ödüyorsunuz ve kullanmadığınız zaman da yine aynı şekilde düşük maliyetlerde sizin karşınıza çıkabiliyoruz.
Evet. Peki birazcık hibrit senaryodan bahsedelim hızlıca.
Tamam.
Sanal makineyi bahsettik, oluşturabiliyoruz hızlıca. Linux desteği var, çok fazla opsiyonumuz var. Network'ünden, firewall'ına her şeyi yapabiliyoruz. Peki günün sonunda ben bunu lokal network'ümle eriştirmek istediğimde seçeneklerim neler? Çünkü lokalde de benim belli bir sunuculuğum ve tamamen buluta geçmek istemiyorum ben. Belli kaynaklarımı buluta taşıyacağım ama lokalde de mesela Active Directory'm lokalde olabilir veya aplikasyonun bulutta arkadaki database'im lokalde olabilir. Bunların ikisini bağlama noktasında ne şansım var?
Tabii. Biz zaten şöyle yine senaryo çözümlerinde öncelikle müşterilerimize şu yaklaşımda bulunmuyoruz. Yani bütün altyapını Azure tarafına geçir gibi böyle bir şey kesinlikle söylemiyoruz. Biz örneğin ilk başta hibrit bir yapı oluşturuyoruz. Azure'da bir sanal makine oluşturabiliriz. On-prem'de de bazı iş yüklerimiz var. Aradaki network'ü nasıl oluşturacağız? Burada birkaç seçenek var. Birinci seçeneği biz VPN dediğimiz klasik VPN tüneller oluşturarak iki network'ü konuşturabiliyoruz. Yani Azure'daki network'ümüzle On-prem'deki network'ümüzü haşlayarak bu makinelerin haberleşmesini sağlayabiliyoruz
Yani
VPN
direkt
tünelleri.
internet üzerinden bir bağlantı değil aslında. Güvenli bir, secure çift taraflı bir VPN channel üzerinden bu haberleşme sağlanıyor, değil mi?
Doğru. VPN tüneller oluşturuyoruz. Yani orada secure bir şey var. Tünel üzerinden geçiyor. Yani tamamen güvenli o datanın geçmiş olduğu bölge. Bunu da yine iki şekilde yapabiliyoruz. Bir, on-prem tarafında firmaların hali hazırda kullanmış olduğu UTM cihazları ile beraber network sağlayabiliyoruz. Orada bir VPN yapabiliyoruz. Ya da daha VPN cihazı olmayan ya da network cihazı olmayanların da Windows 2012 ile beraber Routing and Remote Access servisini de kullanarak yani farklı bir cihaz almaktansa o servisle de beraber ve bu servis 2012 ile çok fazla gelişti. Uzun sürelerde test ettim ben kendi ortamlarımda. Çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun haricinde ne yapabiliyoruz? Bunun haricinde biraz daha yüksek maliyetlerde karşımıza çıkabilecek bir çözüm de var. Örneğin Express Route'dan bahsedebiliriz bu konuda.
Evet.
Yani yapımızda işte birkaç sanal makine değil de böyle 10 makine, 20 makine gibi böyle yüksek datanın geçtiği bir yapımız varsa burada tabii ki aradaki bitin de yüksek olması gerekiyor.
Ya da
Yani
mesela
biz
biraz önce söylediğim gibi web sistem bulut üzerindeyse ama backend tarafında database'i ben buluta taşıyamıyor olabilirim dependency'lerinden dolayı. O lokalde durabilir. Ama biliyorsun ikisi arasında yani application'la database arasındaki response time'lar çok önemli. Fakat o VPN tüneli üzerinden bu bir gecikme yaşayabilir. Bu noktada çok daha hızlı bir çözüm olan Express Route'u kullanabiliriz herhalde.
evet, Express Route çözümü yani mimari olarak şu şekilde yine on-prem'deki network'ünüzün kullanmış olduğunuz atıyorum işte almış olduğunuz ISP tarafındaki hizmetin Azure tarafındaki network ile sanki kapalı bir devre üzerinden geçiyormuş gibi direkt haberleşmesidir aslında Express Route'un genel ifadesi. Burada ne gibi? Yine güvenli bir network üzerinden geçiyor ve daha hızlı verinin karşı tarafa ulaştırılması gibi bize bazı faydaları bulunuyor.
Aslında belli bir ISP'nin backend'ini kullanıyoruz burada, değil mi Türkiye'de?
Evet, burada evet Türkiye'de özellikle ISP tarafında her ISP şu an destek veremiyor bu çözüme. British Telecom şu anda Türkiye'de destek verebiliyor. Bu şekilde ihtiyaçları olan biz firmalara çözümlerde özellikle Express Route'u kullanmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü çok fazla fayda görecek diye
Kesinlikle.
düşünüyoruz.
Aslında şey gibi, kendi data center'ımdan Azure'a bir kablo çekmek gibi bir şey, fiber kablo
Aynen.
çekmek gibi. Yani bir shared, herkesin kullandığı internet bağlantısı üzerinden VPN yerine bana özel bir connection'dan bahsediyoruz günün sonunda.
Tabii orada bir sanki MPLS yapısıymış gibi. Biz
Evet.
aradaki şeyleri görmüyoruz. Oradaki routing'leri, route'ları görmüyoruz ama bizim haberleşmemiz tek kablo üzerindenmiş gibi oluşuyor.
Süper. Peki son olarak bayağı bir 40 dakikayı doldurduk ama konu güzel olduğu için sabaha kadar
Yani evet.
konuşabiliriz
Evet.
aslında. Son olarak şundan bahsedebiliriz bence. Dediğin gibi yani bir sanal makine açılırken çok iyi analiz yapılması lazım. Yani hangi işletim sistemi üzerine hangi aplikasyonu koşturacağım, network'ü nasıl olacak, diski nasıl olacak gibi. Bu noktada bence son dönemde benim çok bayağı oldu aslında ama çok beğendiğim yeni feature'lardan bir tanesi de Premium Storage Service'i. Çünkü bazı sanal makineler gerçekten tamamen I/O intensive olabiliyorlar. Yani çok fazla I/O ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamam memory, CPU birçok seçeneğim var. Ama disk tarafında da ben belki çok daha fazla I/O talebiyle bir uygulamaya sahip olup bunu Azure üzerinde kullanmak isteyebiliyorum. Premium Storage zannedersem bunu getirdi. Sadece belli size'lar için. Bundan biraz bahsedebilir misin? Premium Storage içerisinde neler var? Normal Storage'dan farkı neler? Ve hangi size'larda bunu kullanabiliyoruz şu anda?
Azure üzerinde aslında biraz da hani storage tarafında iki çeşit storage kullanabiliyoruz. Bir standart storage dediğimiz, bir de premium storage dediğimiz. Standart storage'lerde bildiğimiz SAS ve SATA dediğimiz disk tiplerini kullanabiliyoruz. Bu bu şekilde yani çok fazla bir performans istemeyen iş yüklerimizde kullanabileceğimiz disklerdir. Ama senin söylediğin gibi yüksek performansı ve I/O isteyen iş yükleri için de premium storage'ler kullanabiliyoruz. Aslında premium storage eşittir SSD'dir. Yani solid state drive dediğimiz SSD diskler kullanıyoruz. Azure üzerinde bu şekilde kullanabileceğimiz sanal makine çeşitleri ise D serisi ve G serisi olarak bulunuyor. Örneğin bir D serisi makineye normalde kullanabiliriz. Yani standart storage chip de kullanabiliriz. Ama premium storage de kullanarak daha yüksek bir performans elde edebiliriz. Ya da G serisinde. G serisi biraz daha hani CPU ve memory olarak daha üst bir versiyon olduğu için bu versiyona bir de SSD diskle beraber bir yapı kurduğumuzda ise yani IOT tarafında maksimum en son 64.000 gibi bir şeye çıkabiliyorduk throughput'ta. Bu şekilde değerleri görebiliyoruz. Premium Storage özellikle yani hangi application'ı kullanıyorsak işte veri tabanı üzerinde çalışan uygulamalar. Yani Microsoft tarafında Exchange Server, SharePoint olabilir ya da Data tarafında SAP olabilir, Oracle olabilir. Bu tarz uygulamalarda biz mutlaka SSD yani Premium Storage kullanmamız gerekiyor. Yani tüm guide'larda da zaten bu şekilde support ediliyor bu yükler. Ve Premium Storage aslında şöyle bir faydası daha var. Yani bizim amacımız yüksek performans elde etmekse, yani A serisi bir makineyle işte çok fazla CPU ve memory kullanarak istediğimiz IOPS'u elde edemiyorken, D serisine daha düşük bir makineyle premium storage kullanarak istediğimiz IOPS'un üzerine çıkabiliyoruz.
Süper.
Burada maliyet çok önemli. Yani burada karşılaştırma tablolarımız da var. Özellikle premium storage ile hangi IOPS'lara çıkmak istiyorsak. Yalnız şöyle, premium storage'de sanal makineler üzerinde kullanabileceğimiz limitler var, limitasyonlar var. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kullanacağımız sanal makine hangi boyutlara ulaşabilecek? Biz kaç disk takabiliriz gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İleride farklı bir sorunla karşılaşmamak için.
Engin çok teşekkür ederim. Bence harika bilgilerdi.
Ben
Daha
teşekkür
fazla
ederim.
çok çok vaktini almak istemiyorum. Gene ayrı bir session'da konuşuruz ama bence Virtual Machine ile alakalı çok değerli bilgiler verdik. Dediğim gibi benim anladığım yani bu session'dan çok çok fazla opsiyonumuz var. Yani sadece belli bir template üzerinden gidilmiyor. Dediğim gibi network tarafında da, storage tarafında da veya template tarafında veya işletim sistemi bazında veya size'lar bakımından CPU, memory gibi çok fazla seçeneğimiz var. Tek önemli olan gidip güzelce bir analiz yapılması, müşteri ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve daha sonra da Azure'daki bunların karşılıklarının açılması. Her zaman tabii müşteriler de Azure üzerindeki calculator kullanarak yaklaşık maliyetleri hesaplayabilirler.
Bu arada ki tabii Azure tarafındaki azure.microsoft.com üzerindeki pricing algoritmamızı kullanıp istenilen sanal makinenin tahmini fiyatlandırmasını görebilirler. Bu arada yine Ocak ayı içerisinde bir güzel haberi de duyurmak istiyorum buradan. Azure üzerindeki kullandığımız D serisinin son versiyonu 2 olan makine tiplerimizde yaklaşık %10 ile %17 arasında bir fiyat indirimi oldu.
Patron
Bu da
çıldırmış olmalı.
yani performans arttıkça yani D serisi A serisine göre daha üst yaklaşık
Evet.
%35, %40 gibi bir performans artışı da gösteriyor. Performans arttıkça fiyatın düştüğünü görüyoruz aslında burada.
Süper.
Bu da çok bir not olarak
Süper.
paylaşmak istedim.
Süper. Tekrardan çok teşekkürler o zaman. Bence genel olarak en azından aklımızdaki fikri verebildik. Tabii konuşulacak çok şey var. Çok yüzlerce farklı servis var. Ama herkes şu anda gidip Azure üzerinde free bir subscription açıp en azından test etmeye başlayabilirler. Ne olduğunu, neler yapabildiğini hızlıca kullanmaya başlayabilirler. Tabii bunun dışında da Engin'in çok harika bir bloğu var. Kendi bloğunda da bu bilgileri paylaşıyor. Paylaşmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Genelde çünkü Microsoft'a geçince insanlardaki komüniteye paylaşım tarafında azalmalar oluyor. Ama en azından sende gördüğüm aynı şekilde devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eder. Çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür ederim.
Vakit ayırdın. Son söylemek istediğin bir şey var mı?
Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi Azure tarafı çok yeni bir şey Türkiye'de özellikle ve birçok kişi Azure'un ne olduğunu biliyor ama Azure tarafındaki servislerin ne kadar derinlemesine inebileceği konusunda çok fazla takip edemiyor. Yani çeşitli komünitelerden, etkinliklerden, bazı yerlerden duyabiliyor ama servisler çok hızlı geliştiği için takip etme konusunda zorluk yaşıyor. Bu konuda Microsoft Türkiye olarak özellikle Azure tarafında bir proje geliştirmek ya da bir hizmet kullanacak bir servis kullanmak isteyen müşterilerimiz Microsoft'a ulaşarak istenilen işte bir POC ortamını işte istenilen bir işte veriyi ya da bir bilgiyi aktarma konusunda biz müşterilerimize sonsuz destek sunmaya çalışıyoruz. Bu konuda tamamıyla istekli olunması ve Microsoft'a başvurulduğu zaman da elimizden geldiği kadarıyla da yardımcı olacağız müşterilerimize.
Süper. Harika bilgiler. Çok teşekkürler Engin. Umarım vakit bulursan tekrardan başka bir session'da tekrar seninle
Memnuniyetle.
konuşmak isterim. Tekrardan teşekkürler. Türkiye'ye selamlar.
Selamlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.